Sokollu Mehmet Paşa. Soru 1. Çobanlıktan vezir-azamlığa uzanan serüven nasıl başladı? Sokollu Mehmet Paşa, 16. yüzyılın ilk yıllarında Bosna'nın Vijegrad kazasının Rudo nahiyesinin Sokolovic yani Şahinoğlu köyünde köy ile aynı adı taşıyan bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Geniş ve soylu bir ailenin çocuğu olan Bayo, bir müddet çobanlık yaptıktan sonra Mileşeva Manastırı'nda rahip olan dayısının yanına gitti. Devşirme toplamakla görevli olan Osmanlı memurları soylu ailelerin çocuklarını toplamaya özen gösterirlerdi. Kanuni'nin cülusundan sonra Bosna'dan devşirme toplamakla görevli Yayabaşı Yeşilce Mehmet Bey Sokolovic köyüne de geldiğinde o sırada 15-16 yaşlarında olan Bayo'yu beğenerek devşirme kaydetti. Ailesi onu vermek istemiyordu. Ancak Mehmet Bey bu gencin istikbalinin çok parlak olduğunu söyleyerek onları ikna etti. Soru 2. Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl yükseldi? Kanuni Edirne'deyken Bosna ve çevresindeki tanınmış ailelerden toplanan 40 çocuk buraya getirilmişti. Padişah bunların arasında Sokolovic'i gördü ve Edirne Sarayı'nda eğitimine başlanmasını istedi. Mehmet adını alan bu genç Edirne Sarayı'na yetiştirildikten sonra küçük oda hizmetiyle Enderun'a alındı. Buradaki daha sonra da sarayın diğer bölümlerindeki hizmetleri padişahtan takdir gördü. Küçük odadan hazineye, oradan da Enderun'un en seçkin yeri olan has odaya geçti. Daha sonra rikaptar, çuhadar, silahtar, çaşnigirbaşı ve kapıcılar ketüdası oldu. Barbaros'un ölümü üzerine 1546 yılında kaptanı deryalığa yükselen Sokollu Mehmet'in artık saray dışı memuriyet hayatı başlıyordu. 1550'de Rumeli'de beylerbeyisi oldu. Daha sonra da İran seferindeki hizmetleri sebebiyle 1554 yılında vezirliğe yükseldi. Şehzade Selim ile Beyazıt'ın mücadelesinde padişahın emriyle Selim'e yardım ederek savaşın kazanılmasına önemli rol oynadı. 1561'de Şehzade Selim'in kızı İsmihan Sultan ile evlenmesi talihini daha da parlattı. 1564'te ikinci vezirken Vezirazam Semiz Ali Paşa'nın ölümü üzerine vezirazamlığa yükseldi. Sokollu Mehmet Paşa aniden yükselmemiş, 16. yüzyıldaki Osmanlı hiyerarşisindeki düzene uygun olarak sırayla birçok memuriyette bulunduktan sonra vezirazam olmuştu. Birçok devlet görevinde bulunduğu için tecrübesi oldukça fazlaydı. Soru 3. Kanuni'nin ölümünü nasıl gizledi? Kanuni son seferine çıkarken vezirazam Sokollu Mehmet Paşa da yanındaydı. Padişahın rahatsızlığı dolayısıyla yaklaşık bir ay süren Siget Park kuşatmasıyla meşgul olan Sokollu birçok gecesini siperde geçirdi. Hatta bir defasında hayatı sır katibi Feridun Ahmet Bey tarafından son anda kurtarıldı. Kanuni'nin fetihten bir gün önceki vefatı her şeyi alt üst etti. Ancak vezirazam paniğe kapılmadan soğukkanlılıkla padişahın ölümünü gizledi ve son saatlerini yaşayan kalenin fethini sağladı. Fetih gerçekleşince de fetihname ve babasının öldüğünü belirten bir mektubu Kütahya'da bulunan Şehzade Selim'e gönderdi. Şehzade Selim'e yazdığı mektupta Kütahya'dan ayrılmasının dedikodulara yol açmaması için padişahın kışı Budin'de geçireceğini, onu da oraya çağırdığı haberini yaymasını tavsiye etmişti. Kanuni'nin ölümünü saklayan Sokollu, fetihten 8 gün sonra Büyük Divanı Sultan hayattaymış gibi topladı ve gönderilecek fetihnameleri yazdırttı. Padişah adına fermanlar çıkarttı. Şehzade Selim gelinceye kadar 3 hafta bu sırrı sakladı. Bu durum onun devlet idaresine ne kadar hakim olduğunu açıkça göstermektedir. Sokollu, padişahın vefatını Belgrad'a yaklaşınca bir gece sabaha karşı hafızlara padişahın çadırının etrafında Kur'an okutturmak suretiyle duyurdu. Bu haberi alınca feryat ederek düzenlerini bozan askeri de etkileyici sözleriyle teskin etti. Soru 4. İnebahtı bodgununun altından nasıl kalktı? Sokollu Mehmet Paşa, Kıbrıs seferini bir Haçlı tehlikesini Osmanlı'nın üzerine çekebileceği için istemiyordu. Nitekim onun tahmini doğru çıkmış, Kıbrıs'ın fethini engelleyemeyen Haçlı donanması, İnebahtı'da Osmanlı donanmasının hemen hemen tamamını yok etmişti. İtalya'da kutlamalar sürerken Vezirazam yaralarına sarmak için süratle harekete geçti. İlk olarak bu mağlubiyet sırasında tek direnen Uluç Ali Paşa'yı kaptanı deryalığa getirdi ve dağılmış donanmayı toplamakla görevlendirdi. Ali Paşa İstanbul'a geldiğinde hizmetlerinden dolayı onun lakabını kılıca çevirdi. Osmanlı kıyılarının muhafazası için süratle yeni bir donanma inşa edilmesi gerekliydi. İstanbul'dan Alanya'ya kadar bütün Osmanlı tersanelerinde yeni gemileri inşa etmek için hummalı bir faaliyete girişildi. Kılıç Ali Paşa, bahara kadar hazırlanması istenen 200 geminin inşası için yoğun bir gayret göstermekteydi. Ancak yapılacak işin büyüklüğü gözünü korkutuyordu. Bu yüzden Sokollu Mehmet Paşa'ya, gemilerin teknesinin yapılması mümkündür. Lakin gemi lengerlerini, yelkenleri vesaire levazamatın tekmilinin gerçekleşmesi zordur demesi üzerine, Vezir-i Azam tarihe geçecek şu sözleri söyledi. Paşa Osmanlı Devleti'nin kuvvet ve kudreti ol mertebededir ki, donanma lengerleri gümüşten, resenleri ibrişimden, yelkenleri atlastan temin etmek ferman olunsa müyesserdir. Venedik, Osmanlı Devleti'nin niyetini anlamak ve kendi lehlerine sulh akdetmek için İstanbul'daki elçisini görevlendirmişti. Elçi Barbaro, Sokollu ile yaptığı görüşmede yine tarihe geçecek şu cevabı aldı. Sizden bir krallık yer almakla bir kolunuzu kesmiş olduk. Siz ise donanmamızı mağlup etmekle sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilmiş bir kol yerine gelmez ama tıraş edilmiş sakal evvelkinden daha gür çıkar. Gerçekten de o kış yapılan büyük çalışma neticesinde 200'den fazla gemi inşa edildi. Haziran ayında da bu donanma Akdeniz'e açıldı. Bu hadisenin ardından mütefekkiller bir daha toplanamadılar. Venedik'te 1573 yılında Kıbrıs'ın fethini kabul edip 300 bin altın tazminat ödeyerek Osmanlı İmparatorluğu ile anlaşma yaptı. Osmanlı lehine gelişen bu durum için Hamır, İnebahtı Muharebesini Türkler kazanmış zannolunur derken, Voltaire ise Türkler İnebahtı Muharebesini sanki kaybetmemiş de kazanmış gibiydiler demiştir. Soru 5. Lehistan krallarının seçilmesindeki rolü nedir? 1572 yılında Lehistan kralı 2. Sigismund'un varissiz ölümüyle Polonya tahtı için çekişme başlamıştı. Rusların buraya asker sevki üzerine Osmanlı İmparatorluğu harekete geçti. Klasik Osmanlı siyasetine göre Lehistan, Avusturya ve Rusya'ya karşı tampon bölge olarak görülüyordu. Lehistan tahtına Osmanlı aleyhtarı biri geçerse Eflak, Boğdan ve Erdel tehdit altına girebilirdi. Osmanlılar Leh beylerinden birisinin seçilmesini istiyordu. Ancak Fransa'nın da olaya müdahil olması ve Henry de Valois'i aday göstermesi üzerine Sokollu Mehmet Paşa onu destekledi. Sokollu'nun Leh beylerine ve piskoposlarına tavsiyeleriyle Lehistan kralı seçildi. Böylece Leh tahtına Osmanlı taraftarı siyaset izleyecek biri çıkmıştı. Henry'nin Fransa tahtına geçmesi üzerine Lehistan yine başsız kaldı. Bunun üzerine Sokollu, buraya tekrar Osmanlı taraftarı birini seçtirmek için harekete geçti. Avusturya ve Rusya hükümdarlarının kendilerini Leh kralı seçtirmesi istenmiyordu. Leh soylularının bir kısmı Osmanlı'nın tavsiye edeceği kişiyi kral seçeceklerini belirttiler. Bunun üzerine Sokollu, kendilerine kral olarak Erdel ve İsveç kralını seçmelerini tavsiye etti. Avusturya ile Rusya'nın aleyhine de faaliyete geçti. Bir müddet hangisinin Leh kralı olacağını düşünen Sokollu, sonunda Erdel voyvodası Batori'de karar kıldı ve onu seçtirdi. Böylelikle Osmanlılar Lehistan'ın hamisi olmuşlardı. Soru 6. Don Volga kanalı projesini gerçekleştirmeyerek Osmanlı'ya ihanet etti mi? Mustafa Müftüoğlu gibi bazı yazarlar, Sokollu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nun ve Türk dünyasının kaderini değiştirecek Don Volga kanalı projesinin gerçekleşmesine engel olarak ihanet ettiği kanaatindedirler. Çok önemli olan bu projeye yeterli ilgiyi göstermeyerek ve bu işin altından kalkamayacak kabiliyette birisi olan Kasım Paşa'yı görevlendirmesi sebebiyle kanalın açılmadığını söylerler. Sokollu'nun bu projeyi bilinçli olarak engellediğini iddia etmektedirler. Bu projenin hazırlandığı tarihten daha sonraki yıllarda eserlerini kaleme alan Petrulli İbrahim Efendi ve Katip Çelebi'nin yazdıklarını yorumlayarak bu neticeye varırlar. Ancak o dönemin kaynakları incelendiğinde bu projeye engel olmak bir tarafa Don Volga kanalının projesinin Sokollu'nun öncülük yaptığı bir düşünce olduğu açıkça anlaşılır. Don ve Volga nehirleri arasında kanal için görevlendirilen Kasım Paşa kışın yaklaşması üzerine geri çekilmişti. Ancak onun çabucak bu bölgeden ayrılması komutası altındaki askerlerin müthiş soğuk ve kar fırtınalarıyla yok olmasını önlemiştir. Ayrıca ilk teşebbüste istenilen netice alınmasa da ertesi yıl faaliyete devam edilecekti. Fakat başta Lala Mustafa Paşa olmak üzere Sokollu'nun rakipleri onun muhalefetine rağmen Kıbrıs'a sefer düzenletince imparatorluğun bütün dikkat ve enerjisi Akdeniz'e çevrildi. Bu gelişmeler ve o bölgede depolanan mühimmatın infilak etmesi Don Volga kanalı projesinin tekrar yürürlüğe sokulmasını engelledi. Bazı tarih kitaplarında kanalın üçte birinin kazıldığı yazılıdır. Bu yüzden projenin tamamlanmaya yaklaşıldığı ve kolay bir iş olduğu zannedilir. Ancak Akdes Nimet Kurat'ın bu konudaki incelemesi, iyi bir araştırma yapılmadan dönemin imkanlarında yapılması mümkün olmayan kanal için teşebbüs edilseydi de, bu işin olmayacağı görülünce bundan vazgeçilerek gemilerin karadan çekilerek götürülmeye çalışıldığını ortaya çıkarmıştır. Ruslar bu bölgede yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki kanalı ancak 1952'de yapabilmişlerdir. Ejderhan seferi Osmanlı askerlerinin hiç alışık olmadıkları ve tanımadıkları şartlar altındaki bir bölgeye yapılmıştı. Sefer başarısız olunca bir daha teşebbüs edilmedi. Suriye'de Sokollu Mehmet Paşa Sırp Kilisesi'ni yeniden nasıl canlandırdı? Sırp Patrikhanesi 1219'da İstanbul'daki Rum Patrikhanesi'nden ayrılarak bağımsız olmuştu. Fatih Sultan Mehmet 1459'da Sırbistan'ın fethini tamamlayınca Sırp Patrikhanesi'ni kapattı ve kiliseleriyle cemaatini Ohri'deki Bulgar Kilisesi'ne bağladı. Bu durum 1557'ye kadar devam etti. 1557'de Sokollu Mehmet Paşa Sırp Kilisesi'ni İpek'te tekrar açtırdı ve başına da kardeşi Makareje'yi patrik olarak tayin etti. Sırp Patrikliğinin bu bağımsız dönemi 1766'ya kadar devam etti. Sırp Patrikliğinin müstakil olarak kurulması Sırpların Helen kültürü altında ezilmesini önlemiştir. Soru 8. 3. Murat ile Sokollu'nun arası neden açıldı? 2. Selim zamanında Sokollu'nun aleyhine çalışanlar olduysa da padişah onun hizmet ve faaliyetleri sayesinde rahat ettiğini belirterek bunlara aldırış etmemişti. 3. Murat da tahta ilk geçtiğinde yaşlı veziri azama iltifat etmiş, hatta ilk görüşmelerinde onun elini öpmeye dahi kalkmıştı. Ancak Sokollu'nun 3. Murat döneminde de makamını muhafaza etmesi aleyhindeki faaliyetlerin artmasına sebep oldu. Sokollu Mehmet Paşa'nın düşmanlarının başında Şemsi Ahmet Paşa, Lala Mustafa Paşa, Defterdar Üveys, Şeyh Şuca, Padişahın hocası Saadettin Efendi, Harem-i Hümayun Ket Hüdası, Can Feda Kadın ve muhasibelerden Raziye Hatun geliyordu. Bunların padişaha yaptıkları telkinler sonucunda Sokollu'nun eski otoritesi yavaş yavaş azalmaya başladı. Düşmanları onun karşı çıkmasına rağmen İran'a savaş açtırdılar. Padişaha tesir edenler Vezir-i Azam'ı devre dışı bırakarak Hatt-ı Hümayun'da işlerini yaptırıyorlardı. 3. Murat dönemine kadar padişahlar nadiren yazılı emirler verirken bu dönemde Vezir-i Azam'ın devre dışı bırakılması bu usul için aşırı derecede yaygınlaştı. Vezir-i Azam yetkisinde olan tayinlerde ve diğer işlerde devre dışı bırakıldı. Ayrıca onun adamlarının bir kısmı çeşitli yerlere sürüldü. Bir kısmı da sudan bahanelerle öldürüldü. Hatta Sokollu'nun amcasının oğlu Budin Beylerbeyi Üveys Paşa, Budin Sarayı'na ve baruthanesine yıldırım isabet etti diye suçlanarak idam edildi. Sokollu yapılan bu aşağılamalara rağmen işine devam ediyordu. İstifa etse öldürülecekti. Düşmanları onun öldürülmesini istiyorlarsa da 3. Murat bu işten görünüşte uzak duruyordu. Yaşlı vezir-i azam çektiği bütün çileye rağmen vakarını muhafaza ederek görevinin başında kaldı. Soru 9. Sokollu nasıl öldü? Sokollu sıkıntılar içerisindeyken bir gün konağındaki ikindi divanına gelen bir derviş arzuhal verecekmiş gibi yapıp koynundan bir hançer çıkararak vezir-i azamın kalbine sapladı. Ağır yaralanan yaşlı vezir-i azam fazla yaşayamayarak kısa bir süre sonra vefat etti. Sokollu'yu öldüren kişi görünüşte timarının azaltılmasına şikayetçi olan bir boşnaktı. Ancak bazı araştırmacılara göre suikaste Hamzevilerin parmağı vardı. Tarikatın şeyhi Hamza Bali suikastten yıllar önce İstanbul'da idam edilmişti. Dervişin şeyhinin intikamını almak için Sokollu'yu öldürdüğü söylenir. Ayrıca Vezir-i Azam'dan kurtulmak isteyen 3. Murat'ın da suikastın arkasında olma ihtimali vardır. Sokollu öldürülmeden bir gün önce 1. Murat'ın Kosova Muharebesi'ndeki şehadetini dinlerken ağlayarak Allah'tan kendisine de böyle bir şehitliği nasip etmesini dilemişti. 16 yaşında papaz olmak üzere eğitim gören bir genci alıp yıllarca devlet hizmetinde kullanıp ölümünden önce de ona bu sözleri söyletebilen Osmanlı sisteminin ne kadar muazzam olduğuna dikkat edilmelidir. Sokollu'nun soyu iki koldan devam ederek zamanımıza kadar geldi. Birisi ilk eşinden olan Hasan Paşa'dan, diğeri ise 2. Selim'in kızı İsmihan Sultan'dan olan oğlu İbrahim Paşa'dan devam etmiştir. Bu ikinci kol İbrahim Hanzadeler olarak anılmış ve Osmanlı hanedanına alternatif arandığı zamanlarda gündeme gelmiştir. Soru 10. Sokollu Mehmet Paşa'nın Osmanlı tarihindeki yeri nedir? Sokollu son derece ileri görüşlü bir vezir azamdı. Don Volga ve Süveyş kanallarının teşebbüsleri onun bu yönünü en iyi gösteren örneklerdir. 1578 yılında İran'a sefer açılmak istendiğinde karşı çıkıp bazı başarılar elde edilse de kalıcı sonuç alınamayacağını belirtilmesi Sokollu'nun ileri görüşlülüğünü gösterir. Nitekim Safevilerle aralıklarla yaklaşık 50 yıl savaşılmasına rağmen bir sonuç alınamamıştır. Sokollu, Kıbrıs seferine itiraz ederken de bir Haçlı tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını söylemişti. İnebahtı Savaşı sadrazamı haklı çıkarmıştır. Lehistan'a karşı izlediği siyasetin önemi 2. Viyana bozgunundaki Leh faktörü dikkate alındığında daha iyi anlaşılır. Sumatra'da Portekiz tehlikesi altında bulunan Müslüman Aceh hükümdarlığı Osmanlılardan yardım isteyince İskenderiye kaptanı Kurtoğlu Hızır Reis'i bir filoyla oraya göndertmişti. Onun döneminde Afrika'daki İspanyol ve Portekiz tehdidi sona erdirilmiş, Tunus Osmanlı topraklarına katılırken Fas himaye altına alınmıştır. Son derece hayırsever birisi olan Sokollu Mehmet Paşa, imparatorluğun birçok yerinde hayır eserleri yaptırmıştı. Kadırga'daki külliyesi, Azap Kapı, Lüleburgaz, Erdel'deki camileri, Saraybosna'daki kervansarayı, Vişekrat ve Beçkerek'teki köprüleri belli başlılarıdır. Sokollu, imparatorluğun menfaatleri neredeyse ona göre davranmış, gerektiğinde barışı, gerektiğinde savaşı öne çıkarmıştı. Üç padişah döneminde yaklaşık 14 yıl büyük bir kudretle vezirazamlık yapması ve bu dönemde izlediği siyaset sayesinde Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü zirve günlerini yaşaması sebebiyle bazı tarihçiler yükseliş devrini onun ölüm tarihi olan 1579 ile bitirirler.